Ayrım 4. Kendinle baş başasın artık Eylül. İçine düştüğün umarsızlık girdabından bir an önce kurtulman gerek. Sergilediğin acizlik hiç mi hiç yakışmıyor sana? Düşlerini gerçekleştirmek için çıktığın bu upuzun yoldaki ilk adımlarını eşlik eden gözyaşların olmamalı. Yeni bir sayfada, yeni bir döneme, yepyeni bir Eylül kimliğiyle girmelisin. Şu an için yabancısı olduğun bu dünya ürkütmesin seni. Pek çok ilki benliğinde barındırıyor diye çekinme ondan. Önüne açılan pencereden dikkatli bak dışarıya. Orada yeşerecek umutlarının filizlerini toplamak için daha ne de bekliyorsun? Emekleme devresinin ardından ilk adımlarını atan minik bir bebek değilsin artık. Sağlam bas durduğun yere. Kendine güven. En umarsız zamanlarda bile umutlarını asla yitirme. Yıllardır beklediğin gün, bugün. Önünde uzanan ise geleceğin. Yürümeye başlayabilirsin artık. Yolun açık olsun. Ayaklarım mı beni taşıyor, ben mi onları? Bilmez bir halde geri geri giden adımlarla biraz önce annemle beraber çıktığımız odaya bu kez tek başıma dönüyorum. Kararmaya yüz tutmuş havanın tüm ağırlığı omuzlarımda. Oda boş, Ece de annesini uğurlamaya çıkmış olmalı. Böylesi daha iyi. Hangi şartlarda beni ağırlayacağını henüz kestiremediğim yatağımın bir ucuna ilişiveriyorum. Gözlerim karşı duvara dikili, karmaşık duygular içinde, zaman kavramını kopkuyu bir karanlığın derinliklerine gömerek öylece oturuyorum. Birdenbire gözlerime dolu veren çiğ ışıkla ilgilerine kadar. Daldığım dinginlik kuyusundan çıkmama neden olan, kapının önünde durmuş bana gülerek bakan ufak tefek bir genç kız. Işığı yakan da o. Minik adımlarla sekerek yürüyüp elindeki küçük çantayı tam karşındaki yatağın önüne bırakıyor. Merhaba diyor usulca. Yanlış zamanda, yanlış yerde bulunduğunu düşünür gibi mahcup bir tavırla bakıyor yüzüme. Hafifçe başımı sallıyorum, merhabasına yanıt olarak. Bir an için sıyrıldığım dingin dünyama dönüyorum yeniden. Kimseyle konuşacak, dert dinleyip dert anlatacak durumda değilim henüz. İçimden geçenlere okumuşçasına, gürültü yapmamaya çalışarak, sessizce ve ağır devinimlerle getirdiği çantayı yatağın üzerine boşaltıyor. 3-5 parça giysiyi başucundaki dolaba asıyor. Çantanın dibinden çıkardığı terlikleri giyip karşıma geçiyor. Yüzünde binbir gülücükle tanışalım mı diye elini uzatıyor. Zayıf, çelimsiz bedeniyle yetişkinden çok genç kızlığa ilk adımını atmaya hazırlanan küçük bir kız çocuğunu çağrıştırıyor ilk anda. Korunmaya muhtaç, kırılgan, hatta biraz ezik diyebileceğim küçücük bir kız çocuğu. Ama yabancı birine aitmiş gibi duran gözleri, onlar çok farklı. Dış görünümüyle çelişen, avuç içine sığacak kadar küçük, en ufacık bir olumsuzlukta ağlayıverecekmiş duygusu uyandıran, soluk, yüzünde simsiyah, derin iki kuyu gibi duran bir çift göz. Bulunduğu yeri yadırgarcasına, ateş misali bakışlarla dikilmişler yüzüme. Tanışalım diyorum, biraz önceki gerginliği üzerimden atarak en sevecen halimle. Ben Eylül. Işıldayıveriyor yüzü. Kor gibi yanan gözlerinden kopup gelen kahkahalar yüreğimde çınlıyor. Ben de dünya diyor çocuksu bir sevinçle. Ne güzel bir isim bu böyle. Dünya. Belli belirsiz bir gölgenin izi düşüyor solgun yüzüne. Sence gerçekten de güzel midir dünya? Değil midir? Hem güzel hem de çirkin. Umarım sen hep güzel yanlarımla görürsün beni. Yabancı bir duygusallığı var belli. Ama birilerine, şu anda da bana, yakın olma gereksiniminde ve çabasında. Bir şeylerden incinmiş, kırılmış, acı çekmiş sanki. Neden böyle düşündüğümü bilemiyorum. İçinde debelendiğim duygusallığın yansıması belki de. Yıldırım hızıyla beynimi kat eden düşüncelerin saçmalığı ortada. Hiçbir dayanağı olmayan, anlamsız yakıştırmalar bunlar. Topla kendini Eylül. Cıvıl cıvıl, şipşirin, hayat dolu bir kız karşındaki. Kendi karamsarlığınla özdeşleştirme onu. Yeni tanışmanın ağırlığını üstümüzden atınca daha doğal, daha içten bir sohbeti paylaşıyoruz dünyayla. Bizim kızlar pazar akşamına ancak gelirler diyor. Odadaki boş yataklara bakarak pazar sabahı doğru okula. Dudağının kenarında anlam veremediğim bir kıvrılış. Önceden bir şeyi paylaştıkları kesin. Ama dünyanın ses tonu bu paylaşımın pek güçlü olmadığını düşündürüyor bana. İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde dünya. Bu ikinci yılı, ikinci dönem hazırlık okumuş. Odadakilerle tanışıklığı da buradan geliyor. İngiliz Dili bölümüne yetmedi İngilizcem diye dalga geçiyor kendisiyle. Ya ben diyorum, 7 yıllık kolej eğitiminin ardından hazırlık okumanın ayıbını yaşıyorum. Boş ver diye gülüyor. Ancak alışırsın buralara. Çok özleyeceğim İzmir'i diye içimi çekiyorum. Ya sen? Sen nereden geldin İstanbul'a? Zaten İstanbul'dayım ben diyor biraz çekinerek. Ama karşı tarafta, Kadıköy'de. Nasıl yani? İstanbul'da yaşıyorsun ve yurtta kalıyorsun. Kadıköy'de mi evin? Beklemediği bir anda suçüstü yakalanmış gibi yere indiriyor gözlerini. Öyle de denilebilir. Kadıköy'deki babaannemin evi. Onunla yaşıyorum ben. Duymuyorum bile söylediklerini. Bu ayrıntılar içinde oluşan öfkeyi susturmaktan öylesine uzak ki. Biliyor musun? Neredeyse sokakta kalacaktım ben diye haykırıyorum. Ben ve benim durumumda olan pek çok kişi. İstanbul'da yaşadığın halde yurt başvurusu yaparak başkalarının hakkına el uzattığının farkında değil misin? Bu yurtlarda kalan o kadar çok İstanbullu var ki diye savunmaya çalışıyor kendini. Onların varlığı bencilliğini örter mi senin? Geçerli nedenlerim var ama uzun hikaye. Belki bir gün anlatırım sana. Gerek yok diye kesiyorum. Söyleyeceğin hiçbir şey benim gözümde temize çıkaramaz seni. Konuşmaya son noktayı koyduğumu düşünüyorum. Ama işte o anda titreyen dudaklarını görüyorum dünyanın. Gözlerinin kuytusuna gizlediği bir şeyi kaçırmak ister gibi kırpıştırdığı kömür karası kirpiklerini nereye koyacağını kestiremeyip kucağına hapsettiği birbirine kenetlenmiş ellerini. Fazla ileri gittim galiba. Çok mu yüklendim kıza? Onu buraya taşıyan nedenleri dinlemedim bile. Dönüp kaldığımız yerden konuşmaya devam etsek? Ne var ki yüreğimde kıpırdanan pişmanlık kırıntıları pençesine düştüğüm öfkenin kucağında eriyip gidiveriyor. Başımı sokacak bir çatı altı buluncaya kadar çektiklerimiz geri adım atmamın önünde en büyük engel. Sinirden kas katı kesilmiş bedenimi yatağa bırakıveriyorum. Göz ucuyla dünyayı izlemekten de kendimi alamıyorum ama. Üzülmesini istemiyorum. Hatasını bilmesi yeter. Daha da küçülmüş gibi duran çelimsiz bedeniyle doğrulup kalkıyor. Çantasından bir sigara paketi çıkarıyor. Alır mısın diye barış çubuğu niyetine uzatıyor bana. Hayır diyorum. İçeceksen dışarı çık lütfen. Senin evindekine benzemese de burası bizim yatak odamız sayılır. Beraber yaşadığın insanları dumana boğmaya hakkın yok. Sessiz bir boyun eğişle arkasını dönüp çıkıyor odadan. Ah benim sivri dilim. Bu kadar sert davranmama ne gerek vardı ki? Hem ara sıra ben de sigara tüttürmenin keyfini sürenlerden değil miydim? Yanımda paket taşımasam da arkadaşlar arasında tek tük içtiğim olurdu. Bir de annemle. Akşam üzeri yorgun argın işten döndüğünde birer fincan kahvemizi alır, sigaralarımızı yakar, günün tüm gerginliğini körfezin sularına gömerdik. Ama burada avuç içi kadar bu yerde sigara içilmesine dayanamazdım doğrusu. Kendimi suçlamanın anlamı yok. Haklıyım işte. 8 kişilik odadaki bir daha kim bilir ne zaman yakalayabileceğim tek başınalığım fazla uzun sürmüyor. Ben geldim diye kırık bir sesle içeri giriyor Ece. Gözleri kıpkırmızı. Belli ki ağlamış. Annesiyle bizimkine benzer hüzünlü bir ayrılık sahnesi yaşadıklarını tahmin edebiliyorum. Tam o sırada dünyada kapının eşiğine belirli veriyor. Onları tanıştırmak bana düşüyor haliyle. Dünyada ben de biraz önce yaşadıklarımızı aramızda yaptığımız gizli bir anlaşmayla unutmuş gibiyiz. Yemek yediniz mi diye elindeki büyücek kutuyu masanın üzerine bırakıyor Ece. Gider ayak su böreği aldı annem. Aklıma bile gelmedi diye gülüyorum. İyi olmuş, hep beraber yeriz. Bu teklif dünyayı sevindirmiş gibi. Bizden eski olmanın ayrıcalığıyla idareyi eline alıyor. Dolabından çıkardığı düz bir tabağa börekleri sıralıyor. Su ısıtıcısını fişe takıp fincanlarımıza poşet çaylar atıyor. Kısa sürede küçücük masamızın üzerinde şipşirin bir sofra hazırlayıveriyor. Bu işleri yaparken öylesine candan ve sevecen ki, yalnız bir şey dikkatimi çekiyor. Ece'yi de aşağı yukarı aynı zaman diliminde tanıdığı halde bana daha yakın duruyor dünya. Hem de aramızda geçen o tatsız konuşmalardan sonra. Ece ile daha kolay kaynaşabilir oysa ama o bizim daha oluşurken zedelenen dostluğumuzu diriltmekten yana görülüyor. İştahla yiyoruz böreklerimizi. Ne kadar acıkmışız meğer. Yurda yakın yiyecek mekanlarını sayıp döküyor bize dünya. Hafta sonları kahvaltı yapabileceğimiz pastaneleri, kafeleri anlatıyor. Her zaman gidemezsiniz diyor. Burası Etiler, lüks muhit. Para dayandıramazsınız. Öğrenci işi yerler de var ama. Onun anlattıklarıyla olacak iş değil. Yaşayarak, deneme yanılma yöntemiyle tanıyacağız çevremizi. Acelemiz ne? Yolun başındayız daha. Ne çabuk geçiyor günler. Okul açılalı neredeyse bir hafta oldu. Yarın cumartesi. Ece ile benim, çiçeği burnunda İstanbul öğrenciliğimizin ilk tatil günü. Dünya, deneyimli bir rehber olarak programını çoktan yaptı. Sabah güzel bir kahvaltı, sonra da kapalı çarşı turu. Fırtına gibi geçen bir haftanın ardından böyle bir molayı fazlasıyla hak ettik. Bu süre içinde yeni yaşam şartlarına uyum sağlamakta epey yol aldığımızı söyleyebilirim. Ece ve dünya dışında 5 arkadaşımız daha var yurt odasında. Onlarla tanışırken dünyanın ilk günkü konuşmasına yansıyan kayıtsızlığın nedenini de anlamış oldum. Hepsi de okulun açılmasından bir gün önce, pazar akşamı gelebildiler ancak. Dünyanın tahmin ettiği gibi. Pınar, Ceren ve Nurdan ekonomi bölümü 3. sınıftalar. Ebru felsefe, Zeynep de sosyoloji bölümünde. İkisi de bu yıl mezun olacaklar. Ortak noktalarımız yok denecek kadar az. Aynı odayı paylaşmak dışında. Aramızda aman aman bir yakınlık kurulamayacağı baştan belli. Belki de üst sınıflarda olmalarından biraz havadan bakar bir tutum içindeler. Bu durum ister istemez biz çömez öğrencileri daha da yaklaştırıyor birbirimize. Dünya ile yabancı diller yüksek okulunun çatısı altında da sürüyor beraberliğimiz. O İngiliz dili ve edebiyatında, bense hazırlık sınıfında. Yalnızca öğleden sonraları gidiyorum okula. İzmir'den Banu, Sezgi, Kemal hep beraberiz. Amerikan Koleji'nin muafiyet sınavı kazazedeleri. Kampüsün her yanında can arkadaşım Selen'in eksikliğini duymaktan kendimi alamıyorum. Kaydını dondurup İzmir'de kaldı Selen. Hazırlık okuyacağına TOEFL sınavına hazırlanıyor. Almazsa ne olur bilemiyorum. Gece de aynı yolu seçenlerden. Zamanında halletmiş bu işi. Kapı gibi TOEFL sertifikasını alıp öyle gelmiş buralara. Sınava bile girmeden doğrudan doğruya uluslararası ilişkiler bölümü öğrencisi oluvermiş. Okul içinde manzarada buluştuğumuz bazı öğlen saatlerini saymazsak pek görüşemiyoruz Ece ile. Ders yaptığımız binalar birbirinden uzak ama dünya hep benimle. Ders aralarında yanıma koşup ne halde olduğumu denetlemeyi hiç ihmal etmiyor. Bir keresinde Kuzey Kampüsü'ndeki yemekhaneye öğlen yemeğine götürdü beni. Lise yıllarımdan beri farklı yemeklerin birbirine karışmış ağır kokusunu kaldırmaz içim. Gene aynı şey oldu. Boğazımda kocaman bir yumru, değil lokmaları bir yudum suyu bile yutmakta zorlanıyorum. İlk ve son yemekhane deneyimim dedim dünyaya. Para sorunu olmayanların böyle kapris yapma hakları vardı tabii diye dudak büktü. Meteliğe kurşun at da göreyim seni. Yanıt vermeye yeltenmedim bile. Sokak simitçisinden alacağım bir simit de yeter bana demeye kalksam, beni anlayacağından emin değildim çünkü. Bir akşam da Ece ve Dünya ile beraber Ak Merkez'e gittik. Harika bir alışveriş merkezi. Bayıldım. Üst katı yiyecek bölüm olarak düzenlenmiş. Üstelik özel öğrenci menüleri satan yerler de var. Tam bize göre. Para konusunda bizimkilerden açıkça kalsam da öğrenci olduğumu unutmaya hiç niyetim yok. Hem Ece değilse de dünyanın bu konuda ölçülü davranmaya özen gösterdiği ortada. Her gün konuşuyoruz bizimkilerle. Sesimi duymadan, iyi olduğumu öğrenmeden içleri rahat etmiyor. İkisinin de aklı bende. Yemekle içmene dikkat et diyor babam. Başarının yolu güçlü olmaktan geçer. Öyle tosta falan geçiştirme öğünlerini. Çevrede bir sürü restoran var. Git doğru dürüst yemeğini ye. Annemin de ondan eksik kalır yanı yok. Meyve yemezsen olmaz diyor. Vitamin alman şart. Geçen gün okul öncesi çıktığım bir yakın çevre gezisinde harika bir manav keşfettim. Meyveler, sebzeler, taptaze pırıl pırıl tablo gibi dizilmişler kasalara. İki tane kıpkırmızı elma seçtim. Pek de kibar manavımız. Öğrenci olduğumu anlayınca içeriye kayıp getirdi, kağıt havluya sarıp öyle ver dedime. Hiç çekinmeyin dedi. Bir domates, bir salatalık, 2-3 biber, ne kadar isterseniz o kadar alabilirsiniz. Tam derse çıkarken yakaladım dünyayı. Elmanın birini uzattım. Nereden buldun bunu diye şüpheyle sordu. Anlattım. Kaç para verdin? Ödediğim miktarı söyleyince uzunca bir ıslık çaldı. Bir kilo elma parası diye haykırdı. Etiler Caddesi'nin en kazıkçı manavıdır o. kaymak tabakaya hitap eder. Öğrencilere de değil. Annemi sevindirmek adına gerçekleştirdiğim bu küçük eylem dünya cephesinde kabul görmemişti ne yazık ki. Artık iyice anlamıştım. Arkadaşım cebindeki her kuruşun hesabını inceden inceye yapmak zorundaydı. Ben de böylece harcamalarımı dışarıya yansıtırken daha dikkatli olmam gerektiğini öğrenmiş oldum. Ders aralarında yanımda bitiveren yalnızca dünya değil bir de anım var. Aydın Anadolu Lisesi'nden dershane arkadaşım. O da her fırsatta hatırımı sormakta kusur etmiyor doğrusu. Daha dershanedeyken Selen uyarmıştı beni. Bu çocuğun sana bakışlarında farklı bir şeyler var diye. Gülüp geçmiştim. Haklıymış galiba. Rastlantı gibi duran ama düşündüğümde özellikle tasarlandığını kavrayabildiğim karşılaşmalar, manzarada otururken kantinden çay getirmeler, cebinden çıkardığı çikolatayı benimle paylaşmalar. Dün de okul çıkışında arkamdan koşup yurda kadar eşlik etti bana. Daha doğrusu güneyden kuzey kampüsüne çıkan yolu beraberce yürüdük. O da kuzeydeki erkek yurdunda kalıyor zaten. Ayrılırken akşama Akmerkez'deki sinemaya gidip gidemeyeceğimizi sordu. Yorucu bir gün geçirdiğimi bahane ederek atlattım. Dünya da farkında durumum. Ne iş diye kendi üslubuyla sordu. Ne iş olacak? İzmir'den dershane arkadaşım diye geçiştirmeye çalıştım. Hiç mi arkadaş görmedik dedi alaycı bir tavırla. Çocuğun sana bakışları kayık kızım. Sen de hiçbir girişimini geri çevirmiyorsun ama. Yanlış yorumlar yapma lütfen. Aşk meşk davaları için gereken kıvana gelmedim henüz. Çok iyidir Anıl. Kırmak istemiyorum. Gör bak beklediği yakınlığı görmeyince vazgeçecektir. Umarım üstüne gelirse haberim olsun. Bu bıçkın tavırları eğlendiriyor beni. İsteğim dışında bir ısrarla karşılaşırsam devreye girip karşımdaki insana haddini bildirmeye hazır. Onun böyle annemmiş, ablammış gibi gönüllü koruyuculuğu üstlenmesi hoşuma gidiyor galiba. Cumartesi sabahı dünyanın hazırladığı gezi planını uygulamaya koyuyoruz. Zeytinli açma, haşlanmış yumurta, susamlı ay çöreği, dünyanın bize önerdiği kahvaltı menüsü bu. Boğaz manzarasına karşı çaylarımızı yudumlarken çantasından sigara paketini çıkarıyor dünya. Umarım burada içmeme izin vardır diye sitemle bakıyor yüzüme. Bana da bir tane versene diye gülüyorum. Reddettiğim ilk teklifine gönderme yaparak. Sevinçle uzanıp sigaramı yakıyor. Biliyor musun dünya diyor Ece. Sigara içmen dış görünümüne öylesine ters ki hiç yakıştıramıyorum sana. Gerçekten de öyle. Çiçekli desenli kadife, bol bir etek giymiş dünya. Üzerinde beyaz, yakası fırfırlı bir bluz var. Kolları ve boynu incik boncuk dolu türünden takılarla örtülü. İki yanda ince tutamlar halinde örgülü saçlarıyla yaşından çok küçük görünüyor. İlk bakışta yabancı turistleri çağrıştıran ince yüzünden dirhem makyaj yok. Dudaklarına sürdüğü kıpkırmızı ruju saymazsak. Özelip annesinin ya da ablasının rujunu sürmüş, takılarını orasına burasına geçirivermiş küçük bir kız çocuğu gibi. Gözlerinden etrafa saçılan haylaz pırıltılarda cabası. Parmaklarının arasına kıstırıp ardı ardına derin soluklar çektiği sigarada elinde iğreti duruyor haliyle. Hep beraber kalkıyoruz masadan. Programımızın bundan sonrasında Ece yok. Ankaralı arkadaşlarıyla buluşacakmış. Pastanenin karşısındaki duraktan Ece Taksim, biz de Eminönü otobüsüne biniyoruz. Kolumdan tutup sağ taraftaki boş yere oturtuyor beni dünya. Kendisi de serbest bırakırsa birileri kapacakmış gibi yanı başımda dikilip duruyor. Çocuğunu koruma altına almış bir anne gibi. Boyu ancak omzuma gelen narin bedeniyle beni sakınma görevini üstlenmesine ses çıkarmıyorum. Hatta hoşuma da gidiyor. Ama bu çelişkili duruma için için gülmekten de kendimi alamıyorum. Eminönü'nde otobüsten inip yoğun kalabalığın içine karışıveriyoruz. Gördüğümüz her yer, her nesne hakkında beni aydınlatma çabasında dünya. Usta bir turist rehberi gibi durmadan konuşuyor, bıcır bıcır bir şeyler anlatıyor. Benim için yeni olan tüm ilkler onun dilinde daha da güzelleşiyor sanki. Kapalı çarşıyı filmlerde, televizyon programlarında, gazete ve dergi fotoğraflarında gördüğümden de güzel buluyorum. İçeriye adım attığım anda büyülü, gizemli, daha önce hiç solumadığım bir havanın çekimine giriyorum. Öncelik kuyumcu vitrinlerinde. Yoğun ışığın altında alev alev yanan, almayacak olanların bile seyretmekten keyif duydukları ışıltılı mücevherlere güzellik yarışması yaptırıyoruz dünyayla. Ardından el dokumasalıların, kilimlerin, bakır mangalların, sinilerin, çeşit çeşit antikaların salkım saçak ortalığa döküldüğü, labirenti çağrıştıran yollarda bambaşka bir alemin düşlerini bırakıyoruz kendimize. Bin bir türlü takının sergilendiği büyücek bir tezgahın önünde duraklıyoruz. Rengarenk, irili ufaklı taşlarla bezeli yüzüklerin, bileziklerin birini alıp diğerini de bırakarak, hoşuna gidenleri parmaklarına, bileklerine geçirerek, almayacağını bile bile deneme konusunda kendisiyle yarış halinde dünya. Onun bu kendinden geçmiş, şirin haliyle içime dokunan bir şeyler var. Koluna takıp hayranlıkla seyrettiği göz boncuklu bir bileziği çıkararak gönülsüzce tezgaha bırakıyor. Hemen kapıyorum bileziği. İtiraz etmesine fırsat tanımadan ödeyiveriyorum parasını. Bugünün anısını diyorum. Karşı çıkacak oluyor ama sevinci ağır basıyor galiba. Parmaklarının ucunda yükselip çelimsiz kollarıyla boynuma sarılıyor. Yanaklarımdan öpüyor beni. Sonra da istediği oyuncağa kavuşmuş çocuk sevinciyle biraz önce istemeden bıraktığı bileziği yeniden koluna geçiriveriyor. Yoruldun mu diye soruyor ışıl ışıl gözleriyle. Hayır gibisine başımı sallıyorum. Şuradaki kahvede oturalım istersen diye kolumdan çekiyor. Türk işi motiflerle bezeli kilimlerin üzerinde hasır örgülü alçak tabureler, tavandan sarkan makrame örgüler içine yerleştirilmiş gaz lambaları, orta yerde kocaman bakır bir mangal. Masa işlevi gören sinilerden birine doğru yürüyoruz. Önünde duran alçak tabureye şüpheyle bakıyorum. Beni çeker mi bu tabure? Seni değil, 100 kiloluk baba yiğitleri bile çeker. Hem ona kürsü derler, tabure değil. Geçip oturuyoruz. İki tane az şekerli kahve diyor dünya garsona. Epey bir süre bekliyoruz. Kömür ateşinde ağır ağır pişiyor diye açıklıyor dünya. Gecikmesi bundan. Sonunda bakır askılı tepsi içinde bakır cezvede pişirilmiş bol köpüklü kahvelerimiz geliyor. Çantasına uzanıyor gene dünya. Sigara içecek. Bana da ikram ediyor. İstemiyorum. Bu kahvenin yanında içilir ama diyor. Haklı. İzmir'de ancak kızlar ağası anında içebildiğimiz özel kahvenin lezzeti gizli bu. Her yudumuna köpük atmayı pek iyi becermişler. Belki bir gün aynı tatla İzmir'de de buluşturabilirim seni diyorum. Kahve ve kahvehane üzerine yaptığımız sohbetin orta yerinde çevreye saçtığım bakışlarımı toplayıp dünyanın yüzüne dikiliyorum. Benim için farklı ve güzel bir gün. İçinde pek çok ilki barındırıyor çünkü. Ama senin İstanbul'da bir evin var. Neden hafta sonu tatilini orada geçirmiyorsun ki? Bir anda allak bullak oluveriyor suratı. Sabahtan beri gülücükler saçan dudakları kasılıp kalıyor. Donuk, kıpırtısız bir maske duruyor sanki karşımda. Onu cansız bir nesneden ayıran tek fark, derinliğine koyulaşmış kapkara gözleri. Orası benim evim değil diyor fısıldar gibi. Yurt odasındaki o birkaç metrekarelik küçücük alan var ya, işte bana ait olan tek yer. Bilmem, sorunun yanıtını alabildin mi? Dudakları titriyor. Ellerini birbirine kenetleyip var gücüyle kucağına bastırıyor. Boş ver diyor. Bu güzel günü örselemenin anlamı yok. Kalkalım istersen. Biraz önceki cıvıltının neşesinin yerini alan derin hüznü soluyarak o önde ben arkada kahveden dışarı çıkıyoruz. Beni de içine çekiveren buruk havanın nedenini bilmeden anlatamadığı, dile getirmekten kaçındığı dertlerinin altında ezilmiş kavruk bedeninin ardından biraz da onu üzmüş olmanın sıkıntısıyla gönülsüzce yürüyorum. Neyse ki uzun sürmüyor dünyanın karaya vurmuş, küskün hali. Eski çocukusu olmasa da doğal haline dönmeyi başarıyor. Buraya kadar gelmişken Mısır çarşısına gitmemek olmaz diyor. Onu iyileştirecek her öneriyi kabul etmeye dünden razıyım. Kızıyorum kendime. Ne gerek vardı meraklı, dedikoducu kadınlar gibi ahiret soruları sormaya. Gitgide hazırlanan adımlarla önüme düşüyor. Yokuş aşağı uzunca bir yol. Ona yetişmekte zorlanıyorum. Mısır çarşısının cıvıltılı ortamı, yaşadığımız o tatsız karayı unutturuyor ikimize de. Ya da en azından bir süre içinde olsa üstünü örtüyor. Kendi kendime karar alıyorum. O istemedikçe bir daha asla bu konulara girmeyeceğim. Anlattığı kadarıyla yetinmek en doğrusu. Dükkanların içinde değil de önlerindeki sergilerde satılan ürünler daha ilginç geliyor bana. Malını öve öve göklere çıkaran satıcıların müşteri çekmek için döktüğü diller, içinde kaybolduğumuz kalabalığın çok sesliliği, bizi çepeçevre saran renk cümbüşü başımı döndürüyor. Çarşının içinden yoğun bir baharat kokusu yükseliyor. En iştahsız insanı bile kendine çekebilecek çeşitlilikteki yiyecek dükkanları her yaştan kadın, erkek, çocuk kalabalığını ağırlıyor. Biraz kuru yemiş alalım bari diyorum dünyaya. Yanıtını beklemeden de seçmeye koyuyorum. Çekirdek, fındık, fıstık. Satıcımız pek sevecen. Lokum tezgahına buyur ediyor bizi. Birdenbire gözleri parlıyor dünyanın. Çifte kavrulmuş lokumlardan bir tane alıp ağzına atıveriyor. Çok sevdiği belli. Küçük bir kase kağıdı çifte kavrulmuşla Mısır çarşısındaki alışverişimize noktayı koyuyoruz. Umarım yorulmamışsındır diyor dünya. Seni biraz daha yürüteceğim de. Gelmişken Galata Köprüsü'nde görmeni istiyorum. Yalnızca eski Türk filmlerinden tanıdığım Galata Köprüsü'nün üzerinde yürürken o filmlerden birinde rol almışım hissine kapılıyorum. Balık tutan amatör balıkçılar, köprünün altından geçen vapurlar da oynadığım oyundaki dekorun birer parçası. Karaköy'den alt geçitle tünele geliyoruz. 2 dakikalık bir yolculuk diyor dünya, metronun cüce olanı. Tünelin çıkışında tramvaya ilişiyor gözüm. Bu kez çocukluk sırası bende. Binecek miyiz? Bineriz istersen diyor dünya gönülsüzce. Ama Taksim'e kadar tramvayla çıkmayı aklına bile getirme. Karış karış adımlamadan Beyoğlu'nu tanıyamazsın. Galatasaray Lisesi'nin önündeki durakta tramvaydan iniyoruz. Buraların yabancısı sayılmam. Babamla beraber turladığımız yerler. Ama dünya kolumdan tutup ara sokaklardan birine doğru sürüklüyor beni. Bizim mekana götüreceğim seni diyor. Hafta sonları arkadaşlara takıldığımız harika bir yer. Eski görünümlü taş binanın merdivenlerinden zeminin de altında bodrum katında bir yerlere iniyoruz. İşte burası diyor dünya. Ardına kadar açık geniş kapının gerisindeki karanlığı göstererek. İlk anda hiçbir şeyi seçemiyor gözlerim. Loş, cılız ışıkları yumuşatmaya çalıştığı kapkara, boğucu bir ortam. Dünya elimden tutmasa asla yolu bulamayacağım. Ne biçim bir yer burası böyle diye söylemekten kendimi alamıyorum. Aydınlıktan girince böyle olur diye gülüyor dünya. Şimdi alışır gözlerin. Dediği gibi kısa sürede çevrede olup biteni görmeye başlıyorum. Alçak tahta masaların iki yanındaki sıralarda birbirine sokulmuş oturan birkaç çift var. Kapıda bizi karşılayan garsonun eşliğinde salonun dibindeki kuytu köşeye doğru yürüyoruz. Geceleri göreceksin burasını diyor dünya. Her akşam canlı müzik var. Rock. Arkadaşlar da kafa olunca tadını doyulmuyor. Bambaşka bir dünya oturuyor karşımda. Bir zamanların asi gençlerinin önde gelen temsilcisi sanki. Bana sorma gereği bile duymadan buz gibi 2 bira diyor garsona. Sonra da çantasından sigara paketini çıkarıp bana doğru uzatıyor. Ateşe değecekmişim gibi yabancı bir içgüdüyle elimi geri çeviriyorum. Al diyor. Burada içmeyip de nerede içeceksin? Ağır devinimlerle parmaklarımın arasında iğreti duran sigaramı yakıyor. Sonra da arkasına yaslanıp derin derin içine çekip dumanı keyifle havaya savuruyor. Şu ana kadar tanıdığım dünyadan öylesine farklı ki yadırgıyorum. Hem onu hem de isteğim dışındaki paylaştığımız karımın hiç ısınmadığı bu garip ortamı. Yerinden fırlayıp dışarıya açık havaya koşmamak için zor tutuyorum kendimi. Benim bu tutuk yabancılaşmış halime aldırmıyor bile dünya. Garsonun getirdiği bira bardağını kaptığı gibi yarısına kadar çekiyor kafasına. İç diyor bana da. Anlatacaklarımı dinlemek için gerek duyacağın gücü toparlamana yardımcı olur. Ne yanıt vereceğimi bilmeden huzursuzca kıpırdanıyorum oturduğum yerde. Merak etmiyor musun diye alaycı bir tavırla gülüyor. Neden bir hafta sonları babaannemin evine geçmediğimi soran sen değil miydin? Al işte. Öyle ayaküstü, baştan savma yanıtlarla geçiştireceğime ta başından anlatayım ki beni anlayasın. Bu bir lokmacık dünya neler görmüş, neler yaşamış bilesin. Kahve içerken neden konuya girmediği belli. Onun yeri burası. Kendini rahat hissedecek ki konuşabilsin. Kusura bakma diyor sıkıntılı bir dudak büküşle. Pek iç açıcı şeyler değil duyacakların. Korku filmlerinden fırlamış, dudağını uçuklatacak karelerle buluşturacağım seni. Takındığı bu gizemli tavrın bilinçli mi, yoksa içinde bulunduğu ruh halinin doğal bir yansıması mı olduğunu kestiremiyorum. Hazır mısın dinlemeye? Başımı hafifçe sallıyorum. Annemle babam ayrıldıklarında 3 yaşındaydım Eylül. üçlü beraberliğimizin anımsatan hiçbir şeyi yok kafamda. Bu birlikteliği yaşadığımızı gösterecek somut bir kanıta da sahip değilim zaten. Ne annemle babamın ortalarına girerek poz verdiğim bir fotoğraf, ne de o günlere ait birilerinden dinlediğim hoş bir anı. Neden bu kadar büyütüyorsun diye araya girme isteği duyuyorum kendime. Annesiyle babası ayrılan tek insan sen misin? O kadar basit değil diye küçümser bir tavırla gülüyor saflığıma. Dinle hele. Bu ayrılığın nedenini bir sor. Bakalım çevrende gördüklerine benziyor mu? Davranışlarındaki garipliğin üstüme yüklediği huzursuzlukla yaptığım çıkıştan pişman, onun benden beklediği sakinliğe bürünerek dinlemeye koyuluyorum. Ailelerin çatırdamasındaki alışılagelmiş neden, genellikle erkeğin kadını aldatmasıdır, öyle değil mi? Bizimkinde tam tersi. Aldatan annem, henüz 3 yaşındaki çocuğuna sarılması gereken kolların, yabancı bir erkeğin boynuna dolanması, çok rastlanan bir durum mu sence? İçgüdüsel bir hareketle bira bardağına uzanıyor elim. Dünya ise kendinden geçmişçesine sürdürüyor anlatmasını. Aynı yerde çalıştığı, kendinden 5 yaş küçük bir adam. Babam bir iş gezisi dönüşünde yatakta yakalıyor ikisini. Tek celsede boşanıyorlar. Annemin gözü tutkuyla bağlandığı adamdan başkasını görmüyor. Mahkemede benim kendisinde kalmamı istemiyor bile. Ayak bağı olacağım ya ona. Benim bulunduğum ortamda sevdiği adamla özgürce sevişemeyecek ya. Babamda kalıyorum ben de. Böylesi daha iyi olmuş diyorum usulca. Acı acı gülüyor dünya. Yediği darmeden afallamış, düzeni alt üst olmuş bir baba. Eskisinden beri tüm aileyi tanıyan birileri söyledi. Uzunca bir süre görmek bile istememiş beni. Anlayacağın, olanların sorumlusu benmişim gibi hem annem hem de babam günah keçisi ilan etmişler yarım bacak boyundaki bebeciği. Tek adres kalmış gideceğim, babaannem. Yaşını başını almış, yorgun bedenini dinlendirmeye hazırlanırken, zorunlu olarak el kadar bir çocukla kaderini birleştiren zavallı bir kadın. Ha, hakkını teslim etmeliyim. Elinden geleni fazlasıyla yaptı. El bebek, gül bebek, ana baba sıcaklığından yoksun kalmışlığımı onarmak istercesine, özleriyle baktı bana. Ama nereye kadar? Hiç aramadılar mı seni? Uzunca bir süre adımı bile anmamışlar. Babamı içini rahatlatmak için olsa gerek, arada bir eli kolu dolu, babaannemin evine gelen bir yabancı gibi anımsıyorum. Zaman içinde babaannemin de telkinleriyle baba kimliğiyle bütünleştirmeye çalıştığım, yavaş yavaş ısınmaya başardığım zavallı bir yabancı. Annem ortada bile yoktu zaten. Boşanmanın ardından hemen o adamla evlenivermişti. Ya baban? Çok daha sonra arkadaş çevresinin zoruyla ikinci evliliğini yapmış o da. İkinci eşlerinden çocukları var mı? Var derken sesi titriyor dünyanın. Annemin arka arkaya iki oğlu olmuş. Babamın da bir oğlu, bir kızı. Bira bardağını kafasına dikip garsonu çağırıyor dünya. Bize iki bira daha diyor bana sorma gereği duymadan. Sesimi çıkaramıyorum. Yaşadıklarının sorumlusu benmişim gibi garip bir suçluluk duygusuyla sarmalanmış, sessizce izliyorum onu. Sıkıldın mı diye soruyor. Dur bakalım, bu daha başlangıç. Ama istersen keserim, anlatmam. Yok diyorum, üzüldüm ama sıkılmadım. Şöyle düşün Eylül, annen ve baban ikisi birden dışlıyorlar seni. Yıllarca arayıp sormuyorlar, yok sayıyorlar. Böyle bir durumda sen olsan ne yapardın? Beynimin içinden bir şık ışık yanıveriyor. Dünyanın karşısında duyduğum ezikliğin nedeni bu işte. Kendi aile düzenimin mükemmelliğiyle 12 arasındaki derin uçurum. İşte böyle Eylülcüğüm. Bu gördüğün dünya, anne ve babasının istemediği bir çocuk olarak başladı yaşantısına. Hiçbir paylaşımı olmadı onlarla. Tek başına karşı durdu tüm zorluklara. Engelleri aşarken zaman zaman sendelendiğinde elini tutacak, onu çözümsüzlüklerinin ortasından çekip çıkaracak kimseyi bulamadı yanında. Tüm olumsuzluklara karşın avunacak şeylerin de var ama diye araya giriyorum. Herkesin eline geçmeyen iyi bir okul kazanmışsın. Pırıl pırıl bir gelecek var önünde. Tek başına elde ettiğin bu başarı mutlu etmeli seni. Bak onda haklısın. Zorlaşan şartlar içten içe güçlendirdi beni, katılaştırdı. Tek başına ayakta kalmayı, hayata kafa tutmayı öğretti. Ama pek çok şeyi de aldı götürdü benden. Tüm acıma duygumu yitirdim diyebilirim. Neden deme sakın. Kendi halimden daha fazla acınacak bir şey göremiyorum ki çevremde. Ya babaannem olmasaydı? Orta yerde caz çavlak bırakacaklardı beni. Babaannenle ilişkileri nasıl?
İyi, olabildiği kadar. O konuda da sıkıntılarım olmadı değil. İçi yanmış, dertli bir kaynana sonuçta. Çocukluk yıllarım onun annemi yermesini dinlemekle geçti. Düşünsene Eylül, için için hak veriyorum söylediklerine. Olanların baş sorumlusu annem çünkü. Ama beni bunları dile getirmekten alıkoyan bir şeyler var. Karşı çıkmam anlamsız. Yerden göğe kadar haklı babaannem. Ne var ki, garip bir savunma güdüsüyle tavır koyuyorum ona. Hıçınlaşıyorum. Ters davranışlarla kalbini kırıyorum zavallının. Arkasında durduğum asla annem değil, biliyorum. Yalnızca anne kavramı. Bu kavramın örselenmesine, aşağılanmasına isyan ediyorum ben.
Hiç görüşmediniz mi annenle?
Olur mu hiç? Cicik hocasından hevesini alıp kendi yarattığı masalsı aşkından yere çakılınca, el kadarken bıraktığı kızı aklına düşüverdi hatun. İlkokul 3. sınıftaydım galiba. Müdürün odasına çağırdılar beni. Annemi ilk kez orada gördüm. Bebeklik günlerimi saymazsak tabii. Nasıl ağlıyor göreceksin. Sımsıkı sarılıyor bana, bırakmıyor. İki oğlu olmuş ama benim yerimi kimse tutamazmış. Hikaye. Gene de içimde bir şeyler kıpırdandı galiba. Sevgiye, ana sıcaklığına susuz kalmış bir çocuğun buruk sevinci. Ya sonrası? Belli aralıklarla görüşmeye başladık. Bazı hafta sonları kocasıyla beraber gelip apartmanın kapısından arabayla alıyorlardı beni. Dışarıda yemek yemeler, birbirinden afacan iki oğlanla beni kaynaştırma çabaları. Çocuk kafamda yaptığım, onlar benim kardeşim sayılır mı hesapları. Aslında babamın oğluyla kızını daha yakın hissediyorum kendime. Onlar da beni daha çok seviyorlar galiba. Babanın karısıyla nasıl aran?
Sorma. Biliyor musun anneme çok benziyorum ben. Filiz Hanım, babamın karısı. Nerede gördüyse annemin fotoğrafını görmüş. Aramızdaki şaşırası benzerlik yüzünden bir türlü kanı ısınmıyor bana. Babamla aramıza duvar örme çabasında. Beni görünce eski karısını anımsayacak diye korkuyor. Neyse, çok iyi olmasa da bir orta yol bulmuşsunuz işte. Hem annenle hem de babanla ilişki kurabilmek rahatlatmıştır seni.
Önceleri ben de öyle düşünüyordum. Ancak 2 yıl önce öyle bir darbe aldım ki o güne kadar yaşadıklarım solda sıfır kalır. Konuşma boyunca sigaranın birini yakıp diğerini söndürüyor dünya. Birasını da biraz önce tazeledi. Hiç hoşuma gitmese de ses çıkaramıyorum. Onlardan aldığı gücün önünü kesemem. Gözleri isyanla dolu. Dudaklarından dökülecek sözcükler ürkütüyor beni. Korka korka soruyorum. Ne oldu 2 yıl önce? Liseyi bitirdiğim yaz, üniversite sınavlarına girmiş, sonuçları bekliyorum. Annemle aramızın en iyi olduğu dönemdi belki de. Silivri'deki yazlıklarına çağırdılar beni. Gitmek istemedim önce. Çok üstelediler. Babaannem de şaşılacak bir olgunlukla destek verdi gitmeme. Tankut Efendi, annemin sevgili kocası, telefonla özel olarak davet etti. Ve gittim. Yaşamımdaki en büyük hatayı yaptığımı bilmeden, alacağım yarının onulmazlığını aklıma bile getiremeden. İlk günler her şey yolundaydı. Kardeş olarak benimsemeye çalıştığım 2 oğlanla deniz sefaları, annemle kahve sohbetleri, Tankut Bey'in mesafeli ama sıcak sayılabilecek yakınlığı ve o uğursuz gün. Sabah uyandığında kimse yoktu evde. Daha doğrusu ben öyle sanıyordum. Annem çocukları arabaya alıp alışverişe gitmiş. Üstümde askılı yazlık geceliğim, merdivenlerden aşağı iniyordum ki Tankut'u gördüm. Salonda televizyonun karşısına oturmuş, sabah sabah bira içiyor. Hemen dönmeye davrandım. O da beni görmüştü. Apar topar kaçmayı yakıştıramadım kendime. Ayıp olacaktı. Günaydın dedim gönülsüzce. Önce yüzüme diktiğim gözlerinin, suratımın her hücresini tarayarak bedenime inişini fark etmiştim. Dünya diye mırıldandı. Üzerinde delice gezinen bakışlarıyla. Ne kadar benziyorsun annene. Onun gençlik günlerinden kopup gelmiş gibisin. Bu kadarına dayanamazdım. Bir kahve alayım ben diye mutfağa doğru yürüdüm. Öfkeden titreyen ellerim fincanla tabağı üst üste koymakta zorlanıyor. Musluğu açtım. Alev alev yanan bileklerimi suyun serinliğine bıraktım. İşte o anda soluğunu ensemde duydum Tankut'un. Bedenini bedenime yapıştırmış, kollarıyla arkadan sarılıvermişti bana. Tüm gücümle ittim. Sarsıldı, sendeledi. Geri geri gidip mutfak masasına dayandı. alaycı bir ifadeyle süzmeye başladı beni. Soluk soluğaydık ikimiz de. Karşısındakinin yapacağı hamleyi kestirmeye çalışan iki düşman gibi. O güçlüydü. Bense ele geçirilmesi kolay, çelimsiz, aciz bir av. Tekrar saldırdı üzerime. Kudurmuştu sanki. Kan çanağı gözleriyle nefesi alkol kokan vahşi bir hayvan gibiydi. Kıyasıya bir boğuşma başladı aramızda. Öfkem ve nefretim korkumu alt etmiş, güç kazandırmıştı bana. Direncim daha da çıldırtmıştı onu. Saçlarımdan tutup yüzünü yüzüme yapıştırdı. Kurtuluş yolum kalmamıştı. Umarsızca çırpınıyordum kollarında. Anahtarın sokak kapısının kilidi içindeki dönme sesi bile kendine getiremedi hayvanı. Son bir gayretle üzerimden itip geriye sıçradığımda mutfak kapısının eşiğinde sıralanmış, şaşkınlıkla bizi izleyen annemle ve çocuklarla göz göze geldim. Saçım başım darmadağın, yarı çıplak, her yanım örselenmiş. Ne kadar utanç duyduğumu anlatamam. Annemin çocukları kapıp oradan uzaklaştırmasını, Tankut'un umursamaz, arsız gülüşünü hayal meyal hatırlıyorum. Mutfaktan çıkıp odama koşmamla üstüme bir şeyler geçirip dışarı fırlatmam arasında 2 dakika geçti, geçmedi. Deli gibiydim. Haykırı haykırı ağlayarak saatlerce gezindim durdum sokaklarda. Sonra bir dolmuşa atlayıp İstanbul'a döndüm. Onarılması olanaksız çok ağır bir yara almıştım. Babaannemin evine gidecek halde değildim. Bir birhaneye oturdum, içtim, içtim ve içtim. Gecenin geç bir saatinde Kadıköy'deki evin kapısını çaldığımda babaannemin gözleri yerinden oynadı. Aldırmadım bile. Ardı ardına yağdırdığı soruların hiçbirine yanıt vermeden suskunluk kalkanının gerisinde odama kapandım. 3 gün çıkmadım oradan. Zavallı pamuk annem. Bir şeyler olduğunu kestirebiliyordu da başımdan geçenleri boyutunu tahmin edemiyordu. 3. günün sonunda annem geldi. Geç bile kalmış. Neden? Kocasının yediği haltı temizlemeye geldi sandın değil mi? Ne gezer. Ne bir karış suratla karşıma geçip oturdu. Tankut Bey ne anlattıysa teselli etmesinden vazgeçtim, bir de beni suçluyor. Sözüm ona, yılların intikamını almak için annemin kocasını baştan çıkarmaya kalkmışım. Eh, o da erkekmiş. Cilve yapan gencecik bir kıza karşı koyacak değilmiş ya. Dişi köpek kuyruk sallamasa erkeği peşinden gitmezmiş. Bunu bile söyledi yüzüme. Sen ne yanıt verdin? Olanları anlatmadın mı? Hayır. Anlatsam o da bana inansa sonuç değişir miydi sanıyorsun? Beni savunmaya kalksa ne olacaktı ki? 2 küçük çocukla ikinci kocasından da ayrılmayı göze alabilir miydi hiç? Veda edilmesi kolay olan bendim. Seçimini çoktan yapmıştı zaten. Belliydi halinden. Tek söz etmeden kapıyı gösterdim ona. Git dedim. Git ve benim adımı da bir daha ağzına alma. Kesin ayrılış yani ha? Pek değil. Ertesi gün yanıma koştu. Tekrar mı geldi? Dünya bana yanıt vermek yerine bir bira daha ısmarlıyor kendine. Yeter artık diye bağırmaya hazırlanırken dudaklarından dökülen son sözcüklerle donup kalıveriyorum. Onun ardından ziletle bileklerimi kesince gelmek zorunda kaldı. Ne dedin, ne dedin? Bileklerini kestin ha? Önemli değil, başarısız bir intihar girişimi. Delisin sen, değer mi hiç? Hangi nedenle olursa olsun yaşamına son vermeyi düşünmeni aklım almıyor. Bu tür eylemler için düşünmek gerekmiyor Eylülcüğüm. O anda insanı yönlendiren yalnızca duyguları. Onlar da hasar görmüşse eğer, hasta kimliğine bürünmüşlerse, tıpış tıpış gidiyorsun o çarpık sona. Hele şükür yaptığın işin çarpık olduğunun bilincindesin hiç değilse. 3 gün yattım hastanede. Çok kan kaybetmişim. Ünitelerce kan verdiler. Yanı sıra ilaçlar, bedenimde sağladıkları iyileşme, iç dünyamdaki meydan savaşını durdurmaya yetmedi ama ayağa kalktığım anda kendimi hastanenin 12. katından aşağı atmaya kalkmışım. Elime ne geçtiyse timsah gözyaşlarıyla ziyaretime gelen annemle babamın suratlarına fırlatmam ruhsal dengemin yerinde olmadığını gösteriyordu. Doktorların önerisiyle bir haftada hastanenin psikiyatri bölümünde yattım. Verilen yüksek dozdaki uyuşturucunun etkisiyle ilk 2 günü uyuyarak geçirdim. Sonrasında da artık uslandığımı gösterme, bir daha bu tür çılgınlıklara karışmayacağıma inandırma çabaları. Aksi halde bırakmaya niyetleri yoktu. Tutuklu kalacaktım orada. Ya sonraki günler? Zor olmuştur kendini toparlaman. Hem de nasıl? Uzunca bir süre pembe hapların şefkatli kollarına sığınmak zorunda kaldım. Pembe haplar? Önemsiz bir şeyden söz edercesine kayıtsızca omuz silkiliyor dünya. Uyku ilaçları, sakinleştiriciler. Onlar olmasa direnemezdim onca pisliğe. Beynimi uyuşturmak, kafamda dolanan bin bir canavarı etkisiz bırakmanın tek yoluydu bu. Uyur uyanık, canlı bir cenaze gibi dolanıyorum ortalıklarda. Şimdi hala onlara sığınmıyorsundur umarım. Eskisi kadar değil ama zaman zaman gereksinim duyuyorum pembe dostlarıma.
Yapma ya. Merak etme. Korkulacak bir durum yok ortada. Ama senin pek hoşuna gitmediğini hissettiğim şu bira tutkusu var ya. O günlerden bana kalan kötü bir armağan. Sigara, içki. Bunlarla bir yere varamazsın ki. Biliyorum ama sorarım sana. Yalnız değil de yapayalnız olduğunu hissettiğin zamanlar yaşadın mı hiç? Çevrende kimse yokken yalnızsındır. Yaşamın ıssızlığında kimsesiz kalmaksa bambaşka bir duygu. Yapayalnızlık budur işte. O zaman sığınacak bir yer ararsın kendine. İyi ya da kötü diye düşünme lüksüne sahip değilsindir. Uzun vadeli olmayacağını bilsen de anlık sevinçler yeter sana. Uzanan el gerçekte bir canavarın pençesidir, bilirsin. Ancak onu tutmaktan, ona tutunmaktan başka yolun yoktur. Dostun kötüsü olmaz. Felsefesine sığınarak bile bile aldatırsın kendini. Yüreğimi mengene gibi sıkan, korkuyla özdeş, gitgide büyüyen kara bir lekenin içine çekildiğim duygusuyla haykırıveriyorum. Doğru söyle dünya, bunların hepsi geride kaldı değil mi? Gözlerini benden kaçırıyor mu, bana mı öyle geliyor, bilemiyorum. Aşağı yukarı diye gebeliyor ağzının içinde. Havayı değiştirmek ister gibi bir el hareketiyle dikleştiriyor bedenini. Neyse diyor, seni de epey üzdüm dertlerimle. Parmaklarının arasındaki filtresine kadar içilmiş sigarayı tabloya basıp gülümsemeye çalışıyor. Bunları bilmen gerektiğini düşündüm. Kalkalım mı artık? Bulunduğumuz mekan, içeri girdiğimiz andaki kadar yabancı ve ürkütücü görünmüyor gözüme. Hatta dünyaya içindeki zehri döktürdüğü için minnet bile duyuyorum ona. Yaşamındaki en özel sayfaları benimle paylaştığın için teşekkür ederim diyorum kalkarken. Ne demek diye gözlerinin içine kadar sıcacık gülüyor. Arkadaşımsın sen benim, dostumsun. Bu arkadaşlığın ve dostluğun omzuma bıraktığı yükün ağırlığıyla ürperiyorum bir an. Dünya ise ilk karşılaştığımız günkü cıvıltısına çoktan kavuşmuş. Hep böyle görmek istiyorum onu. Kendisiyle barışık, gülen yüzüyle. Ama nereden kaynaklandığını bilemediğim garip bir his var içimde. Beynimde yankılanan yabancı bir ses. Dünyanın incinmiş yüreğinden taşarak bana ulaşan, benimle seve seve paylaştığı gerçeklerin buzdağının yalnızca üstünde kalan parçası olduğunu söylüyor. Bu kadar mı dünya? Hepsi bu kadar mı anlatacaklarını? Gitgide daha çok bağlandığın bu narin, bu naif bedeninde daha ürkütücü gizleri saklamıyorsundur umarım. 4. İyiden iyiye alıştım artık. Hem okul hem de yurt yaşantım rayına oturdu sayılır. Bir de odamızdaki benimsemekte zorlandığım gruplaşma olmasa, Pınar, Ceren ve Nur'dan ayrılmaz bir üçlü oluşturuyorlar. Elif ve Zeynep de şimdiden mezuniyet sınavına yoğunlaşmış durumdalar. Başlarını kaldırıp yüzümüze bakacak halleri yok. Geriye Dünya, Ece ve ben kalıyoruz. Bizim de tam anlamıyla uyumlu bir üçlü olduğumuz söylenemez. Doğrudan dile getirmese de Ece'nin Dünya'dan onun uçuk sayılabilecek davranışlarından pek hoşlanmadığı belli. Dünyada da ona karşı gözde görünür bir tutukluk var. Aralarını bulmak bana düşüyor. Çünkü ikisi de bana yakın olma çabasındalar. Ders yönünden rahatım bu dönem. Dünya zaten umursamıyor okulu. Deftersiz, kitapsız derslere girip çıkıyor. Doğal olarak en fazla boş zamana sahip bir ikili durumundayız dünya ile. Paylaşımımız da daha yoğun oluyor haliyle. Tam anlamıyla kaynaşamasak da yurt odasının havası farklı. Olumsuzluklar en uzak duran kişileri bile gizli bir bağla kenetleyiveriyor ki birbirine. Birinin derdi hemen diğerlerince benimseniyor, çözüm üretme yarışına giriyor herkes. Ve beni rahatsız eden kutuplaşmalar da yerini dayanışmaya bırakıveriyor. Bunun son örneğini Ece olayında yaşadık. Bu güzel arkadaşımızın bir belalısı var son günlerde. Cengiz. Makine mühendisliğinde okuyor. Çok yüksek bir puanla girmiş Boğaziçi Üniversitesi'ne. Zehir gibi akıllı, zeki bir çocuk. Üstüne üstlük son derecede yakışıklı. İlk gördüğü günden bu yana Ece'nin peşinden ayrılmıyor.
Ne var ki kızımızın gönlü yok onda. Kanı ısınmamış bir kere. Aralarında en ufacık bir yakınlaşma olmayacağını açık açık söylemiş Cengiz'e. Ama anlatamamış. Sabah yurttan çıktığında kapının önünde hep beklerken buluyor onu Ece. Ders aralarında, öğlen tatilinde, okul bitiminde hep aynı tablo. Kızacağını bildiğinden yanına sokulup konuşmuyor bile Ece ile. Gölge gibi adım adım takip etmekle yetiniyor. Ece şaşkın, Ece çaresiz, ne yapacağını bilmez durumda Ece. Odanın orta yerinde bizden uzak duran diğer arkadaşlarımızın varlığını aldırmadan patlayıverdi geçenlerde. Dayanamıyorum artık dedi. Nasıl bir insan anlamıyorum. Benim bildiğim istemiyorum diyen birinin üstüne gidilmez. Meğer Cengiz'i tanımayan yokmuş. İşin zor dedi Ceren. Erkekler yurdunun maskotu o. IQ'su çok yüksek, dahi seviyelerinde. Ama duygusal zekası biraz eksik. Sosyal yaşam ayak uyduramıyor. Yağmur adam diyorlar ona. Konu herkesin ilgisini çekmişti. Yağmur adamın kara sevdası diye güldü Zeynep. Ece ise duydukları karşısında ağlayacak konumdan panikleme kulvarına atlamak üzereydi. Bildiğiniz gibi değil arkadaşlar diye sızlandı. Rahatım, huzurum kalmadı benim. Onu yatıştırmak için tüm oda arkadaşlarımızın tek vücut olup çaba göstermesi çok hoştu doğrusu. Sonunda Ece'yi yalnız bırakmama kararı aldık. Birimizden birimiz mutlaka yanında olacaktık.